Ayrım 16, sayfa 203. Kahire olayı, Olen Steinhauer. İkinci kısım. Büyükelçiliğin 5. katına vardığında ofisinin dışındaki bilgisayar terminalinin başında iri yarı, siyahi bir adamın klavyeye eğilmiş, iki parmağıyla hızla bir şeyler yazdığını görünce şaşırdı. "John," dedi. Adam başını kaldırarak gözlerini kırptı. "Hey Stan," dedi John Calhoun. Çok iriydi. Kolaylıkla iri, aptal bir kabadayı sanılabilecek bir adamdı ama Stan raporlarını okumuştu. John'un İngilizcesi çoğu ajandan iyiydi. Ancak bugün yorgun gözüküyordu. Koyu teni lekeli, gözleri kan çanağıydı. "Harry pestilini mi çıkartıyor?" Omuz silikti. "O raporun mu?" John başıyla onayladı ama bir şey söylemedi. Stan de ofisine doğru devam ederek kapısını kapattı. Kısa bir süre sonra John kalkmış gidiyordu, raporu bitmiş ve gönderilmişti. Asansörlere doğru ağır ağır yürürken Stan'e yalandan bir asker selamı verdi. Stan güvenli sunucuya bağlanarak Cibril Aziz'in dosyasını açtı. İnaya Aziz adında bir karısı olduğunu öğrendi ve Alexandria V.A.'ya ait bir telefon numarası bularak not aldı. Dipnot, Alexandria V.A. V.A. Virginia eyaletinin kısaltması. Ailesinin geçmişiyle ilgili bazı bilgiler vardı. 90'larda iltica etmiş Libyalılar, babası Kaddafi rejimi tarafından 1993'te öldürülmüş. Sonra Aziz'in 2001'den 2005'e kadar 4 yıl boyunca Kuzey Afrika'da görev aldığı ve muhtemelen Libya'ya odaklandığı Ulusal Gizli Servis'ten, yani bölgesel ve uluslararası sorunlardan, Strateji ve Analiz Toplama Bürosu'na kadar olan kariyerini inceledi. Birkaç sayfa sonra son 5 yılda şirket ya da strateji toplama bürosunun parasıyla yaptığı yolculukların tarihlere göre sıralı listesini buldu. Budapeşte'den, hatta Kahire'den bile bahsedilmiyordu. Bu söz konusu seyahatleri yapmadığı anlamına gelmiyordu. Yalnızca bu yolculukları teşkilatın seyahat ofisi aracılığıyla yapmadığı anlamına geliyordu. Aziz'in yalnızca 43 yaşında olduğu dikkate alınırsa epey kalın bir CV'ydi. Gene de Emmet'in cinayetiyle ilişkilendirilebilecek fazla bir şey söylemiyordu. Aziz için listelenen iki e-posta adresi vardı. Kısa birer mesaj göndererek kendisiyle iletişime geçmesini istedi. Sonra saat 3 gibi Virginia'da saat 8 iken Aziz'in ev numarasını denedi. Telefona hemen yanıt verildi. Heyecanlı bir kadın sesi "Alo," dedi. Cibril, İnaya Aziz olduğunu tahmin etti. "Üzgünüm, hayır," dedi. "Aslında ben de ona ulaşmaya çalışıyorum. Ofistenim." Kadının sesindeki heyecanın kaybolduğunu duyabiliyordu. "Hayır, ben üzgünüm, burada değil." "Ne zaman döneceğini biliyor musunuz?" Kadın soru uygunsuzmuşçasına duraksadı, sonra kuşkuyla "Adınız ne demiştiniz?" Kadının ses tonunu beğenmeyerek kapattı. Gergindi ve biraz daha araştırınca gördü ki 7 aylık hamileydi. Burnunu sıvazlayarak düşündü. Kadın fazla bir şey söylememişti ama söylediklerinden kocasının nerede olduğu hakkında bir fikri olmadığı anlaşılıyordu. 3:30'da dizüstü bilgisayarını topladı, masaüstü bilgisayarını kapattı ve ayrıldı. Nöbetçi askeri başıyla selamladı. Ön bürodaki Eric'le ve kapıdaki Mısırlı nöbetçiyle vedalaştı. Yöneticilikteki deneyimi normalde olduğundan biraz daha nazik olması gerektiğini öğretmişti. Arabayla batıya doğru gidip 15 Mayıs Köprüsü'nden Zamalek'e geçerek devasa Kahire Marriott'tan bir sokak ötede park ettikten sonra Harry'nin düzenli olarak gittiği bir mekan olan Garden Promenade Restoran'a ulaştı. Büro şefi arka masalardan birinde uzun bir bardaktan Stan'in gin tonik olduğunu bildiği içkisini içiyordu. Geçen garsonu durdurarak aynısından istedi. "Cumartesi çalışıyor musun?" diye sordu Harry. "Birkaç bağlantıyı kontrol ediyordum." "Bir eşe ihtiyacın var Stan, sana denge sağlar." Son aylarda Harry yeni keşfettiği kavramlarmışçasına denge ve dinginlik gibi sözler kullanmaya başlamıştı. Stan konuşmaya başlayamadan Harry yanağını kaşıyarak O telefon görüşmesinden beri Sofi Koğul'la konuştun mu diye sordu. Zora Balasevic'in adı gibi bu da beklenmedik bir anda gelmişti. Yalan söylemek yerine neden diye sordu. Görünüşe göre ortadan kaybolmuş. Harry'nin yüzünde bir kurnazlık gözükmüyordu, yalnızca merak. Kaybolmak mı? Harry bardağına uzanırken en acayibi dedi memlekete uçmadan önce kendi hayatından çıkıvermiş. Telefonla yanıt vermiyor, gitmiş. Stan masum birinin bu durumda ne söyleyeceğini düşündü. Kaçırılmadı değil mi? Hayır, havaalanında görülmüş. Bir yere uçmuş ama Macarlar bu bilgiyi bizimle paylaşmıyorlar.
Neden?
Son zamanlarda hiç Macarlarla muhatap oldun mu? Her şey için bir karşılık talep ediyorlar. Yeni yönetim çok çetin.
Fark etmemiştim dedi Stan.
Harry içkisinden bir yudum aldı. Seninle tekrar irtibata geçerse haber ver. Budapeşte bürosu telaşlanmaya başlıyor.
Veririm.
Harry bardağını masaya koydu. Neye ihtiyacım var? Sorabileceği pek çok olası soru varken Sophie'nin ortaya attığı yeni konudan başlamaya karar verdi. Cibril Aziz hakkında bilgiye ihtiyacım var. Bir gün önce olduğu gibi Harry'nin alnı Stan'den tokat yemişçesine kırıştı. Sonra arkasına yaslandı. Cibril Aziz kim?
Yalan söylüyordu ama Stan nedenini bilmiyordu.
CIA Harry, adını biliyorsun çünkü birkaç yıl önce geri çevirdiğimiz planın mimarıydı. Stumbler. Ayrıca cinayetten bir hafta önce iki kez Emmett'le buluşmuş. Ha, bu ilginç.
Evet öyle ve eğer araştırma yapacaksak onunla ilgili bilgiye ihtiyacım var.
Harry bardağına bakarak derin bir nefes aldı. Birkaç kişiyi ararım o zaman. Yapacak bir şey yoktu. Stan başıyla onayladı. Bu Harry'nin ona ilk yalan söyleyişi değildi. Ancak tekrar edilmesi kabullenmeyi kolaylaştırmıyordu. Zora Balasevic hakkında bir şeyler duymak ister misin?
Bilmem Stan, ister miyim?
Geçen yıl Kahire'nin Müslüman kesiminde yaşamış ve...
Harry sözünü kesti. Ve şimdi?
Memleketi Sırbistan'da.
Macaristan'da değil.
Genç Batılılardan oluşan deri ceketli 7 ya da 8 kişilik bir kalabalık gülüşerek restorana doluştular. Gruba göz atan Stan bunların bir film ekibi olduğunu tahmin etti. Dragan Bilic Emmet'ten hiçbir şey almadığını iddia ediyor. Balasevic ona Emmet'in işbirliği yapmadığını söylemiş.
Buna inanıyor musun?
Dragan inanmıyor, ben de. Önemli olan nokta o sırada kadının Mısırlılar için çalışıyor olması. Stan Harry'nin aldığını göremiyordu. Çünkü büyük eli tüm suratını kapatmış, baş ve serçe parmağı da şakaklarını ovuyordu. Nihayet elini indirerek grubun iki katı kadar sandalyesi bulunan uzun masayı işgal eden Hollywoodlu tiplere baktı.
Stan yalan söylememiş olma olasılığı da var tabii.
Biliyorsun, belki de biz yanıldık. Emmet bilgi vermiyordu. Bu durumda büyükelçilikte başka bir sızıntı var dedi. Harry birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Saçları her zaman olduğu gibi mükemmel değildi. Birkaç asi beyaz tutam geniş alnına düşmüştü.
Stan bir fikrin var mı dedi.
Hala arkadaki masaya bakan Harry başını iki yana salladı. Hareketinde öylesine kasvetli bir hava vardı ki birdenbire Stan'in kuşkuları geri geldi. İçindeki Paolo Bertolli düşünmeye başlamıştı.
Tabii ki o. Sen de burada oturmuş geçen yıl yakalamış olman gereken adama her şeyi anlatıyorsun. Şimdi teşkilatın insanları nasıl susturduğunu söyle bakalım.
Haydi Harry, konuş benimle. Yanıt olarak Harry bardağını kaldırarak tüm içkisini dikti. Bardağı tekrar masaya koyarak
sır tutma becerin nasıldır dedi.
Örnek elemanım.
Öyleyse gel dolaşalım.
Harry içkilerin parasını ödedi ve beraberce otelin ön kapısından çıkarak meşgul portörleri ve giriş rampasını dolduran taksileri geçerek nehre uzanan dar iskelelerde küçük teknelerin bağlı olduğu Nil'e doğru geçmek için Muhammed Abdelvahhab'da uygun bir yer buldular. Arkalarında birkaç saniyeden fazla dolaşanları atlatmak için içgüdüsel olarak hızlanıp yavaşladılar. Kimi zaman durdular. Her şeyden önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Cibril Aziz'i unut.
Neden?
Haklısın, bu ismi biliyorum ama artık fark etmez çünkü öldü.
Ve hayır dedi elini kaldırarak. Sana nasıl ya da nerede ya da ne zaman olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü bunu bilmemen gerekiyor. Yalnızca onu bulmak için zaman harcama.
Öldü mü? Stan'in kendini toparlaması bir saniye sürdü. O zaman nedenini söyle.
Ben yalnızca büro şefiyim. Yetkimi aşan şeyler sorma. Langley bana ne yapmam gerektiğini söyler. Ben de ne yapar eder yaparım.
Stan ölü Cibril Aziz'le bütün bunlar arasında nasıl bir bağlantı kuracağını düşündü. Bunları nasıl birbirine bağlayacaktı?
İkincisi ne?
Bir tekne restoranına çıkan Kalas'a geldiklerinde Harry boynunun yanını ovaladı. Tabelada İngilizce veranda restoran ve bar yazıyordu. Stan onu bir içki daha içmek üzere buraya götürdüğünü sandı ancak Harry durdu. Elini cebine atarak bir paket Marlboro Lights çıkardı. Ellerini bir araya getirerek bir Zippo ile yaktı ve derin bir nefes çekti. Taze bir rüzgar Nil'in çürük kokusunun yanı sıra akşam servisi için hazırlanan restoran teknesinde birbirine yakınan personelin sesini taşıdı. Harry zaman kazanmaya çalışıyordu ki bu iyiye işaret değildi. Stan'in beklentisi gömleğinin altında bir ter tabakası oluşmasına neden oldu.
Nihayet Harry, geçen yıl Langley'in konuştuğu tek kişi olduğuna gerçekten inanıyor musun? Çok ciddi sızıntılar vardı.
Neden bahsediyorsun?
Langley sana hikayenin bir kısmını anlatarak yolladı. Bir süre sonra sen Emmet'in adıyla geldin.
Hikayenin bir kısmı derken ne kastediyorsun?
Söylediğim şeyi kastediyorum Stan. Sen Emmet'le bağlantıyı kurana kadar seninle kaç parça sızdırılmış bilgi paylaştılar?
4.
En az 9 parça vardı Stan. En azından kimin sızdırdığını bulmak üzere beni görevlendirmeden önce bana verdikleri parçalar bunlar.
Neden bana söylemedin?
Kendini beğenmişlik yapma Stan. Buna hakkın yok.
Stan ne kastettiğinden emin değildi ama Harry'nin tonu çok netti. Bu Harold Walcott'un fırça çekmeye en yaklaştığı durumdu ve Stan gömleğinin soğuk ıslaklığının vücuduna yapıştığını hissetti. Büro şefi dengesini sağlamak için Kalas'ın yanındaki babaya tutundu. Tekneden daha çok ses geliyordu. İki garson güvertede sinirle birbirlerine bağırıyorlardı. Stan nihayet anlamıştı. Aptal aptal Stan özel ajanlarının söylediklerinin aksine Langley'in kendine hiç güvenmediğini nihayet anlamıştı. Ateş bastı yüksek sesle beni sınıyorlardı dedi.
İkimizi de sınıyorlardı Stan. Emmet'i Langley'in önüne neden atmadım sanıyorsun? Senin bir köstebeyi bulmak üzere Tanrı'nın seçilmiş bir kulu gibi geldiğini gördüğümde sana tüm gerçekleri vermediklerini anladım. Sınırlı istihbaratla işe başlıyordun.
Peki sendeki kanıtlar kimi işaret ediyordu?
Harry dumanını savurdu. Benimkiler de Emmet'i işaret ediyordu. Ancak aramızdaki fark benim ona inanmış olmam.
Stan sertçe yutkundu. Bu da bana güvenebileceğinden emin olmadığını söylemenin bir başka yolu.
Harry bugünlerde kim kime güveniyor ki diyerek elini Stan'in omzuna koydu. Bunu kişisel algılama. Bu gibi bir durumda her şey incelenmeli ve önemli bir bilgi eksikse hiçbir şey bilmediğini varsaymalısın. Virginia'daki planlamacıların ne düşündüğünü biliyorum ama bazen sicim kuramcıları gibilerdir. Gerçek olan gerçek değildir.
Lanet olsun, ta başından beri sızmış bir istihbarat olmaması bile mümkün. Buna inanıyor musun diye sordu Stan. Humus'un dışında ağır yaralanmış ajanı düşünerek. Bu gerçekti.
Harry yanıt vermeye gerek duymadı. Onun yerine eğer kanıtlarımız Emmet'i işaret ediyorsa ve şimdi de Emmet'in herhangi bir bilgi vermediği ortaya çıktıysa o zaman bir olasılık Langley Emmet'ten kurtulmak istiyordu. Bu görülmemiş bir şey değil.
Stan onu susturmanın bir yolu diye düşünürken yavaş yavaş toparlandı. Bu yeni fikir üzerine düşündü.
Emmet Cibril Aziz'le konuştu. Stamler hakkında bilgisi var mıydı?
Harry başıyla onayladı. Maliyetle ilgili onun yardımına ihtiyacım vardı. Tüm planı görmek istedi. Ben de ona bir kopyasını gösterdim. Ancak bu onların Stamler hakkında konuştukları anlamına gelmez. Konuşabilecekleri başka bir konu geliyor mu aklına? Harry sigarasını fırlattı. İzmarit bir kavis çizerek bulanık suya düştü. Teknede iki garson şimdi kavga ediyorlardı. Başka bir yüzyıla ait boksörler gibi yumruklarını çenelerine yaklaştırmışlardı.
Bir şey bildiğimizi varsaymayalım çünkü bilmiyoruz.
Peki şimdi ne yapacağız?
Harry sırıttı. Kendine babanın ne yapacağını sor.
Bazen Harry tam bir hıyar oluyorsun.
Üçüncü kısım. Stan araba kullanırken Sophie yedek cep telefonundan arayarak hiç girizgah yapmadan ne öğrendiğini sordu. Fazla bir şey yok diye yanıtlayarak kısa bir süre sonra evde olacağına söz verdi. Güne büyük bir iyi niyetle başlamıştı. Balasevich'le ilgili yalan söylediği için hala pişmandı. Ama hala Sophie'ye açıklamayacağını fark etmişti. Ne olduğunu iyice anlamadan bunu yapamazdı. Harry haklıydı. Bir şey bildiklerini varsaymak budalalıktı. Ve Stan kadını yiyip bitirecek yarı gerçekler ve söylentilerin ağırlığını ona yüklemek istemiyordu. Sophie'nin neler yaşadığını anladığına inanıyordu. Doğrulanabilir gerçeklerin yokluğunda suçluluk ve paranoya bir insanı kemirebilirdi. Kocasıyla son saniyelerini evlilik dışı ilişkisini itiraf ederek geçirmişti. Bu onu nasıl yıkmazdı? Paket servis almak üzere bir restorana uğradı. Eve döndüğünde Sophie iPad'inde onu bıraktığında oturduğu yerdeydi. Cildi pembeydi ama terasta güneşte kalmış olmalıydı. Belki de piramitleri izlemişti. Ciddi gözüküyordu. Bir şey var mı diye sorarak kadını öptü ama Sophie başını olumsuz anlamda salladı. Yahoo News'a bakıyordu. Izgara tavuğu sundu. Sophie ona katıldıysa da Stan kendisinden bir şey sakladığına emindi.
Cibril Aziz'le ilgili bilgi alabildin mi diye sordu.
Yemekleri için tabak almak üzere mutfağa giderek tereddüdünü gizledi.
Fazla bir şey yok diye seslendi kadına. Yalnızca strateji toplama bürosundaki pozisyonunu öğrendim. Ona bir e-posta gönderdim. Belki bana geri döner.
Telefon numarası yok mu?
Hiç yok diye yalan söyledi.
Neden yok?
Çünkü o bir ölü demek istedi Stan ama bunu yolda gelirken düşünmüştü.
Aziz Sophie'nin sahip olduğu tek sağlam ipucuydu ve eğer öldüğünü öğrenirse kalması için bir neden kalmazdı. Bürokratik mantığa benzer karışık bir şeyler söyledi.
Bazen numaraları yazmıyorlar dedi. Ya ofis değiştiriyorlardır ya da bölüm başkanları bir proje yüzünden rahatsız edilmelerini istemiyordur. Bir e-posta gönderdim ama.
Peki ya karısı, ailesi?
Yok diye yalan söyledi gene. Telefonda panikleyen kadını anımsadı.
Stan sessizliğindeki hayal kırıklığını duyabiliyordu.
Yarın takip edebileceğim birkaç ipucu buldum.
Ne gibi?
Libya doğumluymuş. Sambler raporunda bahsedilen sürgündeki bazı gruplara mesaj gönderdim. Ne kadar rahat yalan söylediğine şaşırmıştı. Eğer o çevrelerde takılıyorsa kolaylıkla izini buluruz.
Tamam diye mırıldandığını duydu.
Yemek takımlarını alırken birbirlerine ne kadar yalan söylediklerini merak etti. Ne sıklıkla yalan söylemişlerdi. Birden kendi anne babasını anımsadı. Yalanlarla yaşayan bir baba ve kocasının yalanlarının kendine alkolizme itmesine izin veren bir anne. Her ne kadar boşanma hayat görüşlerinin bir parçası olmasa da babası öldüğünde evlilikleri yalnızca kağıt üzerinde soluk bir imzadan ibaretti. Belki de bu yüzden korkularına rağmen Sophie'ye karşı daha açık olmaya karar vermişti. Onunla uzun sürede bir şey istiyordu. Fani hayatında daha kalıcı bir şey istiyordu. Bunun için de belirli bir risk almak gerekiyordu. Fazla değil ama biraz. Yemek sırasında sana Emmet'le ilgili bir şeyler anlatmam lazım dedi. Ona geçen yıl Emmet'in bilgi sızdırdığını öğrendiğini söyledi, duraksadı. Donuk bakışlarında bir tepki aradı, bir şey bulamadı. O da Emmet Zora Balasevic'e bilgi veriyordu dedi. Sophie birkaç kez gözlerini kırpıştırdı, bunu sindirdi ve korktuğu ilk bağlantıyı kurdu.
Onun adını hiç duymamış gibi yaptın, bana yalan söyledin.
Beni hazırlıksız yakalamıştın. Üzgünüm, bunu bir daha yapmam.
Yalan söyledin diye tekrarladı. Yüzündeki acıyı gördü ve kendi suratını masanın kenarına çarpmak isteği duydu. Bunun yerine sen birden geliverdin, aniden hayatıma yeniden girdin, kafam karışmıştı. Bir yanlış yaptım ve üzgünüm. Ama şimdi sana söylüyorum, bir daha yapmayacağım. Bu muhtemelen en büyük yalandı, bana inanıyor musun?
İncinmiş bir ifade yüzüne oturdu, başıyla belli belirsiz onayladı, en azından onaylamıştı. Sonra devam et dedi.
16. ayrımın sonu. Sayfa 216.